Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bir irfan gündeminde tekrar beraberiz. Muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Safalar olsun inşallah.
Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz.
Allah razı olsun. Hocam,
hayırlı günler olsun inşallah.
Mevlana'nın ihtifalinin yıl dönümündeyiz. Dolayısıyla evet, geçen hafta Mevlana'yı konuşmaya başlamıştık. Bugün de inşallah Mevlana'ya devam edelim. Şöyle bir şey var hocam, Tanpınar'ın Beş şehrinde.
Evet, güzel.
Orada işte Mesnevi'yi görmüş Yunus Emre. Evet. Hani böyle şeyler çok anlatılır. Ya demiş, çok uzatmış Hazret demiş ya. Ben olsaydım ete kemiğe büründüm, Yunus oldum, göründüm diye söylerdim demiş. Şimdi Tanpınar onu, bu bir Bektaşi mantığıdır. Hep böyle şeye irca etmek, yani böyle basite hemen bir iki cümlede halletmek. Biz de şimdi size bir iki cümlede hemen Mesnevi'yi anlatın diye söylemek belki biraz Bektaşilik olur ama.
Eyvallah.
Mesnevi nedir hocam? Tam olarak neden bahsediyor? Mevlana'nın bu anlamda en önemli eseri midir demek lazım? Yoksa
şöyle söyleyeyim. Mesnevi zaten yani bir nazım şeklidir aslında. Yani Mesnevi edebiyatımızda, Arap, Türk ve İran edebiyatında bir nazım şeklidir. Mesne kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de mesne, ikili.
Evet.
Mesne ve sülase ve ruba.
Evet.
Mesani onun çoğulu.
Evet.
Yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İkili. Yani şöyle, kendi içinde kafiyeli ikili beyitlerden oluşan nazım şeklinde verilen isimdir. Mevlana bu nazım şeklini merkeze alarak kitabının tamamını, beyitleri kendi içinde kafiyeli ve failatun failatun failun vezinde yazıp gerçekleştirmiş. O bakımdan Mesnevi'nin özelliği bu. Mesnevi böyle bir...
Birçok insanın Mesnevi'si var,
evet,
yani.
Evet. Tabii tabii, doğru. Bir de remel vezni bu, biliyorsun. Failatun failatun failun şeklindeki şey. Çok yaygın bir tür ve herkesin Mesnevi'si olmayabilir ama çok kimsenin Mesnevi'si vardır. Ama Mesnevi'yi Hazret öne çıkarmış.
Evet.
Yani bunu bir isim haline getirmiş. Orada da bir şey var tabii, hedefi var. Şimdi Mesnevi, evet, ikili demek ama bu ikilinin aynı zamanda yani zahir, batın, dünya, ahiret, kalp, nefs gibi, yani böyle bu tür ikilemlerin de içerisinde bulunduğu için büyük ihtimalle bu Mesnevi adını hem nazım şekli olarak hem de muhteva itibariyle isim olarak vermeyi düşündüğü anlaşılıyor Hazreti Mevlana'nın. Bir de Kur'an-ı Kerim'in üslubunda yazmaya çalıştığını, Kur'an-ı Kerim üslubuyla yazmaya çalıştığını ifade ediyor. Neyi kastediyor buradan? Şunu kastediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de konular böyle bugünkü anladığımız manada çok sistematik, efendim alt başlıklar, kenar başlıklar, üst başlıklar.
Akademik değil yani.
Akademik değildir. Yani bir konu üzerinden Cenab-ı Hak bir beyanda bulunurken bir başka konuya, onunla ilgisi olan ya da olmayan başka konuya atlayıverir. Onunla şeylerin dikkatini çekmek ister dinleyicinin veya okuyucunun. Mesnevi de öyle yapıyor. Yani Mesnevi'de de yani konuları böyle kendi bütünlüğü içerisinde çok fazla göremiyoruz. Hatta bazen hikaye anlatırken bile hikayenin arasına bir başka hikaye daha sokuyor. Yani konuyu biraz daha farklı alanlara kaydırıp daha genişletiyor dediniz yani
Yunus'un
yani ben olsam bunu daha muhtasar söylerdim dediği gibi, yani böyle detaylandırdıkları ve farklı alanlara doğru kaydırdıkları olmuş Hazreti Mevlana'nın. Hatta o yüzden Şefik Can, geçen hafta da bahsettik, Şefik Can merhum bu hikayelerin aralarına girmiş olan diğer hikayeleri ve sözleri çıkarıp hikayeleri kendi içinde tasnif ederek tercüme etmeye çalışmış. Yani okuyucu daha kolay anlasın, bulsun mesajı falan diye. Ama Mevlana'nın derdi yani mesajı böyle hemen ilk vehle-i ulada vermek değil, bütünlüğü içerisinde vermek. Arada başka mesajlar. Yani Kur'an'da da böyle. Kur'an'da da bakıyorsunuz bir konu anlatılırken diğer başka konuya geçiliyor. Şeyde de öyle. İbn Arabi'nin eserlerinde de öyle. İbn Arabi de mesela hem füsusunda hem fütuhatında böyle çok sistematik.
Marifetname de öyledir hocam.
Marifetname de. Evet. Yani biraz ise o Kur'an lüslubunu taklit etmiş şeyler. Yani
evet,
bizim ariflerimiz onu taklit etmeye çalışmışlar. Mevlana'da da hatta bununla ilgili onun dibacesinde çok güzel, önemli lafızları, ifadeleri de var. Yani bunun Mesnevi'nin ne diyor? Hüve usulü usulü usulü din diyor. Yani Mesnevi kitabımız bizim diyor. Dinin usulünün usulünün usulüdür. O yüzden bunu şeriat, tarikat, hakikat diye üç usulün her birinin ayrı bir adresi vardır.
Tamam.
Deniliyor.
Tamam.
Yani
edebiyat yok orada ya. Yani.
Edebiyat yok yani. Yani bu diyor şeriatla başlıyor, tarikatla devam ediyor. Hedefimiz hakikat diyor.
Evet.
Yani oraya ulaşmaya yönelik olarak diyor. Çünkü diyor şeriat diyor bir muma benzer ama hemen mumu elinize alıp yola çıkamazsınız. Yani mutlaka bir önce mum olmadan önce onun varlığını görmelisiniz. Ondan sonra da gidiş için bir yol bulmalısınız. Yani gideceğiniz yani elinize mum, hangi yoldan gideceğim ben? O yolla işte o ışıkla yolunuzu bulmalısınız. Ve oradan da maksudunuza ulaşmalısınız
Uslat.
Ki evet bu da hakikattir diyor. Yani o usulü dinden kastı Hazretin bu çok net ifadelerle. Dolayısıyla Mevlana Mesnevisini Kur'an üslubu içerisinde kıssalar, hikayeler, o döneme ait halkın arasında kullanılan bilinen bazı böyle nükteli espriler, hatta bazen müstehzi, hezl dedikleri tavırlar içerisinde anlatmaya özen göstermiş. Amacı mesajını ulaştırmak, anlatmak, anlamalarını sağlamak insanların. Zaten şeyde de fihi mafiinde de yani şiirle ne işim var ben şair falan değilim diyor.
Evet.
Yani ben bu mesleğimi diyor. Evine gelen misafire işkembe ikram etmek için elini işkembeye vuran adamın durumundayım ben diyor.
Hezil vadisi diyor değil mi hocam hatta?
Hezil vadisi. Evet. Hezil vadisi.
Yani ama biraz orada şiire sanki bir hafifte şey yok mu? Tarih yok mu hocam?
Yani şiiri hedef olarak seçmediğini ifade etmek istiyor. Yani şiir bizim için vasıtadır diyor. Yani bir, şimdi biliyorsun şeyde de var ya bu Tanzimat dönemindeki şairlerimizde
evet.
sanat içindir, sanat halk içindir, sanat işte neyse
cemiyet içindir,
cemiyet için, toplum içindir şeyler var, tasvifler var. O tasviflerde olduğu gibi yani şiir bir gaye midir, vasıta mıdır? Mevlana'ya göre şiir vasıtadır. Gaye değil evet. yani. Ama büyük sanatkarlar hakikaten şiiri hedefte ona güzel şekil vermek, ona güzel norm katmak, işte sanatını en yüksek şekilde icra etmek şeklinde onu gaye gibi gördükleri olmuştur.
Evet.
Mevlana onlardan değil.
Dili Farsça değil mi hocam Mesnevi?
Tabii ki Farsça. Mevlana zaten büyük ihtimalle kendisi de yani Belh şehrinden, bugün Afganistan'da bulunan Belh şehrinden yani Fars kökenli veya işte oradaki akraba milletlerden olabilir. Çünkü oğlu Veled Çelebi'nin Türkçe kitapları var. Mevlana'nın da Türkçe şiirleri olduğu söyleniyor ama yani kendisi yani Türkçeyi belki ifadeyi meram edecek kadar konuşuyordu. Çünkü sonuçta burada yaşıyor. O topraklarda yaşıyor. Ama Farsça ile edebiyat ve şiir daha kolay tabii. Yani sonra Türk edebiyatı henüz daha yeni şekilleniyor.
Evet.
Yani Türk nazım şekli vesaire Ahmet Yesevi işte Hacı Bayram Veli'den bir asır kadar önce. Yani daha yeni şekillenen bir vadide böyle at koşturmaktansa daha önce alanda yürünmüş ve işte bir takım eserler verilmiş bir dilin vadisinde bunları söylemek daha akıllıca bir şey. Hazreti Mevlana o yüzden büyük ihtimalle Farsçayı tercih ediyor. Bir de Selçuklular zaten.
Hacı Bayram, Hacı Bayram'dan değil Mevlana'dan bir asır önce.
Mevlana'dan. Hacı Bayram mıydı?
Evet.
Özür dilerim. Tahsiye ediyorum o zaman. Doğru söylüyorsunuz. Yani Mevlana'dan bir asır kadar önce. O Türkçe söylüyor ama onun da bir derdi var. O hakikaten yani o coğrafyanın İslamlaşması adına bunlara kendi dilleriyle hitap etmem lazım kaygısını taşıyarak bunu söylüyor. Ama Büyük Selçuklular dedikleri yani İran Selçukluları da deniliyor onlara biliyorsunuz. Dilleri Farsça yani sanat dilleri, edebiyat dilleri evet belki kendileri Türk ama dilleri Farsça.
Saray dili Farsça.
Saray dili Farsça. Entelektüel dil Farsça. Hal böyle olunca Mevlana'nın Farsça yazmış olması çok kıdırganacak bir şey değil. Zaten hatırlarsanız 2007 yılında Hazreti Mevlana'nın 800. doğum yılı münasebetiyle UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edildiğinde bu yılın ilan edilmesi için UNESCO'ya müracaat eden 3 ülke vardı. Bunlardan birisi İran'dı, birisi Türkiye'ydi. Birisi
Afganistan
mı? Afganistan evet.
Üçü de bizden mi diyor hocam?
Tabii üçü de bizden diyorlar. Afganistan diyor ki ya bizim topraklarımızda doğdu bu adam diyor. Yani Belh'te doğdu ve burada büyüdü işte 7 yaşına kadar. Sonra Anadolu'ya gitti. İranlılar diyor ki öyle olsun olsun, Farsça yazmış. Bizim kültürümüzü anlatmış. Bizim dilimizden. Biz de diyoruz ki bizim bağrımıza yatıyor. Evet. Yani bizim topraklarımızın insanı ve ömrünün kısmı azamını buralarda geçirmiş diyoruz. Ve üçü de birden müracaat diyor. Üçünün de talebi yerine getiriliyor. Evet. Tabii yani aslında bu sahiplenme duygusu güzel bir şey. Yani İranlıların sahiplenmiş olmasından biz rahatsız değiliz. Ama düşünürseniz yani sonuç itibariyle Hazreti Peygamber Mekke'lidir ama Medine'de metfundur yani.
Evet.
Artık evet. Medine ile maruftur. Şey de bence Mevla Celaleddin Rumi de evet Belt'te doğmuştur. Oralardan gezip gelmiştir ama burada metfundur, buraya yerleşmiştir.
Evet, artık bizimdir yani.
Medvenen buralıdır. Hazreti Peygamber'e kıyasla biz bizimdir diyebiliriz yani.
2021'de hocam Yunus yılı bu arada.
Evet.
UNESCO tarafından. Onu da bir ara inşallah.
Onu konuşuruz.
İrfan Gündem'in çünkü önemli isimlerinden bir tanesi.
Çok Yunus. Önemli. Yani Yunus belki biraz gündem yapmak lazım. Yani evet. Yunus'un evet eserleri çok fazla değil Mevlana kadar ama dilinin sadeliği ve halk tarafından bilinirliği gerçekten onun çok daha uzun gündemlerle konuşulmasını gerekli kılıyor.
Hocam bir de o hani Yesevi'nin, Ahmet Yesevi'nin açmış olduğu o Türkçenin İslamlaşması noktasında hakikaten o dilin yani Türkçenin tam bir böyle belki tasavvufi nüktelerle de zenginleşmesine vesile olan insan. Yani.
Kesinlikle öyle. Yani şimdi Ahmet Yesevi'nin Türkçesi biraz daha Orta Asya Türkçesi.
Evet.
Yani hem kullandığı kelimeler itibariyle hadi kelimeler biraz daha düzeltilebilir ama esas şeyin dilin aksanı itibariyle Orta Asya Türkçesi. Yunus'un Türkçesi ise Batı Türkçesi yani Anadolu Türkçesi.
Evet.
Yani dolayısıyla burada onun mahkez bulması, burada gelişmesi kendisinden sonra gelen Osmanlı torunlarının, evlatlarının o dili kullanmalarını ve bir medeniyetin doğmasını sağlamış gerçekten. Baktığınız evet. zaman yani dergahlarımızda, tekkelerimizde, efendime söyleyeyim hatta divan edebiyatımızda böyle Yunus'un belli bir yeri var. Evet Yunus divan şairi değil ama sonuçta baktığınızda kullandığı dil itibariyle onlara da örnek yapabilecek bir yapısı var.
Evet. Yani. Malum din zaten dilde yaşar.
Kesinlikle.
O yüzden çok mühim yani o kelime haznesi.
Yani şöyle bir şey dediğinizi çok katılıyorum. Yani Ahmet Yesevi ve Yunus Emre ile Türk dili din ve edebiyat dili haline geliyor. Ondan
evet. evet.
Çok fazla bir şiirimiz, çok fazla bir sanat eserimiz yok. İşte Divan Lügati Türk'le başlıyor. Kaşgarlı Mahmud'un o da işte bir şey nedir lügat gibi yani sözlük gibi Türkçeyi yavaş yavaş medeniyet dili haline getirmek üzere bir adım atmış. Yani.
Evet.
Yoksa ondan önce bizim Türkçe yazılmış çok fazla bir eserimiz yok. Yazıtlarımız, yapıtlarımız falan filan var işte Orta Asya'da birkaç yerde. Dolayısıyla dilin din dili haline gelmesi Ahmet Yesevi ve Yunus Emre.
Evet, evet.
Hacı bizim üstadımız Mevlana Celaleddin Rumi ise o din dilinin Farsça vesilesiyle daha iyi anlaşılması, daha iyi yorumlanmasına katkı sağlamış. Yani hakikaten Mesnevi çok tutulmuş Anadolu'da, Balkanlar'da, Türk muhitlerinde, Fars muhitlerinde, Arap muhitlerinde yüzlerce şerhi yazılmış. Yüzlerce şerhi yazılmış. O bakımdan yani insanların ona ne kadar çok bağlı olduğunu, ne kadar çok sevdiğini, ne kadar çok bu işten haz aldığını gösteriyor. Onun için Mesnevi'yi şöyle elimizin tersiyle bir kenara itebilecek durumda değiliz.
Yani değil,
Mesnevi evet. olmadığı zaman zaten bizim medeniyetimiz olmaz. Yani bizim medeniyetimizin en önemli değerlerini kuranlardan birisi Hazreti Mevlana'dır. Yani Mevlana'nın en büyük özelliği bence Anadolu'ya gelmiş bulunan göçebe at sırtındaki insanları şeylerden, yaylalardan şehirlere indirip yerleşik düzene geçirmesindeki önemli payıdır. Yani Mevlana şehirli olmayı, şehir ve medeniyet insanı olmayı öğütlüyor Mesnevisinde. Bununla güzel şiirleri de var. Ve zaten kurduğu tekke, dergah, öğrettiği usul, üslup da hep şehirleşme üzerine. Yani bizim bir medeniyet kuramamış olmamız ondan önceki süreçlerde daha çok at sırtında ve yerleşik düzene geçmemiş olmamızdadır diye düşünüyorum. Çünkü medeniyet dediğin şey yerleşik düzende kuruluyor. Yani binanız, mabediniz, caminiz veya neyse ne tür mabetse onlar ancak sabit bir yere oturduğunuz zaman taştan yapılan binalarla, ahşaptan yapılan binalarla, yazılan kitaplarla, söylenen sözlerle, musikiyle ve diğer sanat eserleriyle bir medeniyet oluşuyor ve insani ilişkilerle oluşuyor. Yani insan ilişkileri dağda insanın kuşlarla kuracağı muhavereyle veya yabani hayvanlara kuracağı mücadeleyle oluşmuyor. Yani insanın olduğu ortamda insan insanlığı öğreniyor, insanlara nezaketi öğreniyor, efendim fedakarlığı öğreniyor, feragati öğreniyor, tahammül etmeyi öğreniyor, tesamuhu, müsamahayı öğreniyor. Yani bir insanın yetişmesinde şehir ortamı çok önemli. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela baktığınızda Medine bir medeniyet merkezidir. Yani Medine ile medeniyet kelimesine bir irtibat var ve Efendimizin ashabı içerisinde bir ehli Medine olan, şehirli olanlar var. Bir de badiyeden gelenler var. Efendimiz o badiyeden gelenlerin hep hoş görülmesini, müsamaha ile karşılanmasını istiyor. Niye? Badiyeden gelen insanın oturması, kalkması, beşeri münasebetleri, cami adabı vesairesi onlardan beklenmemesi gerekiyor. Nitekim işte bir bedevi geliyor, camide şeye bevlediyor.
Evet, ihtiyacını orada gidiyor.
İhtiyacını görüyor. Evet. Yani sahabiler tabii ehli Medine onlar hepsi. Ya ne yapıyorsun falan diye bir dakika dur bırakın adamcağızı işini görsün diyor. İki kova su dökün şuraya diyor. Tamam. Yani iki kova suyun temizleyeceği bir şey için insanların rencide edilmesi, incitilmesini asla hoş görmüyor Allah Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam ve böylece de bir medeniyet öğretiyor insanlara. Evet.
Evet. Medeniyetle ilgili yalnız hocam şöyle bir şey de var. Allah Resulü mesela Medine'ye ilk geldikleri zaman bir pazar tesis ediyorlar. Yani şimdi o ekonomik şartlar çok mühim yani. Biz
bedesten üstünden, kuruyor yani.
Tabii at üstünden inmemişiz çünkü geçim kaynağı o zaten.
Tabii.
Yani
tabii.
Ya ticaret lazım, ya evet. Sanayi lazım veya üretim, tarım lazım.
Evet.
Dolayısıyla
zanaat
evet. Zanaat lazım. Evet. Yani burada hocam tekrar Mesnevi'ye, evet. Mevlana'ya geri dönecek olursak. Evet. Şimdi mesela Farsça olunca tabii bir müddet sonra o Türkçenin öne çıkmış olması, belki Osmanlı'da da hani ilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, halkın dili Türkçe şekli bir ayrıma gidilmiş yani. Evet, bu düşünü mezceden evet, evet. Bir şey Osmanlıca zaten.
Aslında belki o büyük medeniyet olmasının temel evet. Sebepleri bunlar.
Ne kadar yani. Çok dil olursa evet. Tabii kapsayabilirse tabii. Değil mi hocam? Şimdi burada hocam Mesnevi tabii Farsça olunca şarihleri de çok olmuş.
Evet.
Ya o nokta bir şerh geleneğinin de önemli bir şeyidir Mesnevi.
Tetikleyicisi.
Evet.
Evet, aynen öyle doğru. Çünkü Arapça olsa belki medrese geleneği biraz daha yaygın kolay şey yapılacak ama Arapça olmadığı Farsça olduğu için yani insanlara bunun anlatılması, açıklanması, detaylandırılması gerekiyor. O yüzden şerhi çok yapılanlar. Gerçeğin de şerhi çok var. İbn Arabi Hazretleri'nin eserlerinin de özellikle Füsus'unun çok şey.
Arapçadır ama.
O Arapça. Arapça. O, onu evet. Demek istiyorum yani. O Arapça olduğu halde onu da var ama bunun ki çok fazla. Bir de tabii halk da merak ediyor. Yani
evet.
Mesnevi'nin söyledikleri bazı şeyler tercüme ediliyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Kulak kabartıyorlar ve daha fazlasını duymak istediği için o yüzden işte şerh geleneği veya Mesnevi Hanlık diye bir gelenek oluşuyor.
Onu soracaktım
hocam. Mesnevi Hanlık diye evet. Bir gelenek oluşuyor. Yani belli camilerde, tekkelerde, medreselerin belli bölümlerinde Mesnevi okunması gibi bir gelenek oluşuyor. Yani insanlar Mevlana ne diyor? Mesnevi'de bu nasıl anlaşılmış diye böyle bir ders okunmasını, böyle bir sohbet yapılmasını istiyor. Ta başlangıçtan itibaren yani ilk devirlerden itibaren bir Mesnevi'yanlık var. Özellikle 19. yüzyılda İstanbul'da yani Nakşi şeyhlerin biz Mesnevi okuduklarını ve Mesnevi Hanlık icazeti verdiklerini görüyoruz. Yani Mesnevi'nin böyle bir cami hüviyeti de var. Yani Mevlana'nın ve Mesnevi'nin böyle bir cami hüviyeti var. Cem eden başka turukları, başka tarikatları de cem eden onları da bile. Gerçi zaten yani bugünkü gibi algılamamak lazım. Osmanlı dönemindeki tarikat, cemaat algısını bugünküne benzetmemeye ve bugünküne karıştırmamak lazım. Yani bugün biraz daha sosyolojik bir vaka olarak görülüyor cemaat ve tarikat olgusu. Ve hatta bir futbol takımı tutar gibi belli bir cemaate ve tarikata bağlılık fanatize ediliyor. Aslında eskiden bu bir meşk meselesi, bir meşrep meselesiymiş. Adam zaten belli bir ilmi var, belli bir irfani donanımı da var. Ya şu tarikata gidelim, şu dergahtan, şu efendiden de istifade edelim, sohbetlerini dinleyelim tarzında. Ve çok farklı dergahlara giden çok farklı insanlar hep olur imiş ve bu bir hiçbir zaman bir yarış meselesi olmazmış. Yani benim şeyhim senin şeyhin döver mantığıyla yaklaşıldığı olmazmış veya çok nadiren olurmuş. Yani öyle olmaması da gerekiyor. Yani bu çünkü bir sonuçta bir haz meselesi, zevk meselesi, yani telezzüz meselesi. Dolayısıyla insan kimden haz alıyorsa, hangi dergâhtan hoşlanıyorsa oradan istifade eder ve bunu bir yarış meselesi gibi de görmez. Dolayısıyla yani mesnevi okumasından yola çıktık. Mesnevi okumaları böyle herkesin ilgi duyduğu alanlar haline gelmiş. En uzak olacağını tahmin ettiğimiz şeyler, Nakşibendiler mesnevi geleneği oluşturmuşlar. İstanbul'un pek çok dergâhlarında
mesnevi okumuşlar.
Mesnevi okumuşlar, okutmuşlar ve son zamanlara kadar mesela Tahirül Mevlevi Hazretlerinin böyle bir Süleymaniye Camisi'nde bile mesnevi okuduğunu biliyoruz ki bu çok muhteşem bir şeydir.
Hocam bir ara verelim isterseniz, ondan sonra da esas şeye geçelim. Yani ya bu kadar konuşuyorsunuz da mesnevi ne diyor diye belki evet, dinleyicilerimiz meraklanmışlardır.
Tamam.
Efendim İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Merhabalar efendim, İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Mevlana'yı konuşuyoruz. Mesnevi'yi konuşuyorduk hocam.
Evet, evet.
Mesnevi ne diyor? Şimdi onu da Yunus'la irtibatlandırmıştık.
Doğru. Hani, şimdi efendim böyle... Mesnevi'nin yazılmasına vesile olan şahsiyetlerden birisi Hüsamettin Çelebi'dir. Hüsamettin Çelebi Mevlana'nın sevdiklerinden, talebelerinden birisi. O kendisine müracaatla diyor ki, efendim diyor, Hakim Senayi'nin Hadikatül Hakika, Attar'ın Mantık-ı Tayr diye eserleri var. Siz de böyle bir eser kaleme alsanız da, yani biz işte insanlar bundan istifade etseler diyor. Mevlana da kendisinin daha önceden başladığı ve işte 18 beytini tamamladığı ilk o başlangıç kısmını buyuruyor. Veriyor.
Evet.
Ondan sarının içinden çıkarıyor, uzatıyor ve ondan sonra karşısına oturtuyor Hüsamettin Çelebi'yi. Yaz Hüsamettin diyor. O söylüyor, o yazıyor. O söylüyor, o yazıyor. Yani bizzat kendisi yazdırıyor ama kendi yazmıyor. Yani hattatı veya katibi Hüsamettin Çelebi. Ve o sayede 18 yıl gibi uzun bir zamanda yazıyor. Yani öyle 3-5 senede tamamlanmış bir eser değil.
Hatta musahibi de olmuş oluyor değil mi hocam? Şimdi hattat değil sadece, yazıcı değil. Aynı
tabii,
zamanda... İlhamın sohbet da kendisine arkadaş, göre geldiği
aynen, aynen.
insan.
Sohbet arkadaşı, dert ortağı ve kendisini anlama konusunda mevcutların en iyisi. Hmm. Mevlana yüksek şeyli bir adam, fikirli, yüksek düşünceli bir adam. Yani lafının da kolay anlaşılmasını istiyor.
Hmm.
Yani lep demeden Çorum diyecek adam.
Ama sözü anlayan hasretiyle de gidiyor değil mi hocam?
Gidiyor, onu öyle da söylüyor. İşte yani şeyi en yakın buluyor.
Hmm.
Yani mesela Şems gibi değil. Şems olsa çok daha farklı olacak ama işler Şems gitti. Dolayısıyla yani şey iyi, kısmen daha onu beğeniyor. O yüzden ona söylüyor. Çünkü hakikaten insanların hep tarih boyunca böyle olmuş zaten bu. Yani anlaşılma kaygısı olmuş. Mevlana'da da bir anlaşılma kaygısı var. Peygamberlerde de var. Yani ben şimdi kime anlatacağım bunu evet, peygamberimiz aleyhissalatü
evet,
vesselam.
Evet.
Şimdi şey Musa aleyhisselam yani ya Rabbi böyle bir görev verdin bana ama yani benim sadrımı bir genişlet önce. Rabbi şirahli
evet,
diyor.
Evet,
sadri
evet,
diyor. Ve sirli diyor, işimi kolay kıl, ve sirli emri, işimi kolaylaştır. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Dilimde bir düğüm var, bir şey var, kâket var, onu çöz ya Rabbi, şeyimi kolay anlasınlar. Ve veştüt bihi ezri ve harun ehi, sırtımı pek eyle, sırtımı kuvvetlendir, bana bir yardımcı ver ve bu yardımcım da vezir ve Harun ehi yani üçlüt bir ezi
kardeşim Harun,
Harun olsun diyor.
Evet.
Yani Harun aleyhisselamın kendisine yardımcı olmasını çünkü anlaşılmayacağı şey yani Musa aleyhisselam biraz celalli de bir adam. Yani anlaşılmadığı zaman da herhalde daralacağını tahmin ederek yani Harun bunu daha iyi anlatır. O söylesin benim söyleme öfkeleneceğim yer dedikleri falan manasına. Dolayısıyla bu anlaşılma kaygısı hep var.
Evet.
Hep var. Efendimiz'de de var. İsa aleyhisselam'da var. İsa aleyhisselam diyor ki Ömen ensari ilallah. Ömen ensari ilallah. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim ya Rabbi şimdi diyor.
Evet, evet.
Kale havariyun nahnu ensarullah. Yani biziz senin
evet,
yardımcıların.
Evet.
Yani böyle bir müeyyet olma, teyit edilme, desteklenme arayışı ve yardımcısız kalmama kaygısı ve iyi anlaşılma kaygısı. Mevlana da bu kaygıyı taşıdığı için yani kendisini en iyi anlayacağını düşündüğü bir şeyi seçiyor.
18 sene boyunca Hüsamettin Çelebi mi dinliyor hocam kendisini?
Yani ona yazdırıyor. O şeyi o, muhatabı o.
Yani mesela Mahdumu da var aslında, daha böyle belki müstahit olabilecek.
Yani o demek ki o henüz o çağlarda buna uygun görmemiş onu demek ki. Evet. Yani dedin ya işte anlaşılma meselesi önemli. Bir de tabii o Şems meselesinden dolayı onların aralarında gel gitler olmuş falan filan. Hı. Yani onlardan dolayı o tarafa çok fazla meyletmeden yakındaki arkadaşlarıyla ve dostlarıyla bu işi götürmeye özen gösteriyor. Dolayısıyla şu Mesnevi'nin gerçekten dil bakımından şeyi çok güzel, akıcı bir üslubu var efendime söyleyeyim.
Daha çok muhtevasını hocam demiştik ya, yani Hüsamettin Çelebi'ye böyle bir şey yazalım diyor. Daha sonra Hüsamettin Çelebi böyle bir şey istiyor.
Evet.
Matlub yani, oluyor yani daha doğrusu.
Aynen, talep ediyor. Evet. Böyle bir şey yazsanız da, yani Attar'ın eseri gibi, Senayi'nin eseri gibi bir şey yazsanız da biz de istifade etsek diye. O da hay hay diyor. Ve ondan sonra işte Kur'an merkezli bir eser yazmak üzere, Kur'an mantığıyla bir eser yazmak üzere, içerisinde kıssalar bulunan, efendim hikayeler bulunan, mesajlar bulunan, Kur'an'ın yorumlarını yapan, yani benim mesleğim mahsu Kur'an'dır. Kur'an'ın keşaful Kur'an'dır diyor. Perdesinin üstünü açandır diyor. Yani Kur'an'ın perdeli tarafları veya üstü örtük taraflarını Mesnevi okuyarak daha kolay anlayabilirsiniz manasında mesajlar veriyor. Onun için kısa bir hikaye çoktur. Kısa hikayeler çokça vardı baştan sona kadar neredeyse. Ama yer yerde böyle çok hikmetli kendi sözleri vardır. Yani gerçekten Mevlana'nın oradaki o hikmetli olarak söylediği sözler hayat tecrübesi olarak tam bir irfandır yani. Baktığınız zaman onun kendi yaşadığı, hissettiği, hissettikten sonra söze ve kaleme nakledilen kelamlardır. O manada çok muhteşemdir. O yüzden hiç bayatlamıyor. Yani hangi dönemde ne zaman kim okursa okusun okunduğunda bugün söylenmiş gibi, hatta kendisine söylenmiş gibi geliyor insanın. Yani bunu bana söylüyor Hazret diyorsun sanki. Osman Efendi hocamız da diyor ya, yani Mevlana'nın şiiri mektup gibi diyor. Günümüze yazılmış mektup gibi diyor. Yani günümüzdeki insanlara tek tek yazılmış mektup gibi. Gerçekten doğru. Yani sanki muhatabı da meçhul ama okuduğunuzda bu bana galiba yazılmış.
Demek ki o psikolojisini, insan psikolojisini çok iyi, iyi yani tahlil ediyor.
Zaten yani psikoloji açısından baktığınızda, psikolojik açısından baktığınızda herhalde İslam'daki ruh hallerini anlayan en güçlü müelliflerden biri. Yani Gazali birinci ise Mevlana ikincidir. Veya Mevlana birinci, Gazali ikincidir benim gözümde. Yani bu kişinin insan yorumu konusundaki söyledikleri, yakaladıkları, işte hani öfke kontrolünden tutun da nefsani duygulara, insan ilişkilerdeki kibirden, ucubten diğer vasıflara varıncaya kadar bunları en iyi yorumlayan ben bu kişini gördüm. Yani Mevlana'da da bu çok yüksek seviyede,
İmam
Gazali Hazretleri'nde de, İhya'da da çok yüksek seviyede olduğunu gördüm. O bakımdan mesajını yani adrese ulaştırıyor. Ve lafı da böyle çok direkt de söylemiyor her zaman. Böyle hikayenin içerisinde orada sizi zaten ya burada bu galiba bunu söylemek istiyor diyor, hissediyorsunuz. Bazen doğrudan söylediği de var. Doğrudan bak sana söylüyorum bunu falan diye söyledikleri de var. Güzel bir üslubu var yani, hakikaten sizi cezbediyor, mesaj veriyor. Tabii biraz şerhleriyle olunca daha iyi oluyor. Ben ilk okuduğum zaman biraz 1968-69 muydu? Yani İmam Hatip'i bitirdiğim sene, yok 70'te İmam Hatip'i bitirdiğim sene okudum. Tercümenin de tabii biraz farklı oluşundan ve tabii o tercümeyi o zamanlarda Hasan Ali Yücel neşredecek herhalde, Veled Çelebi İzbüdak da biraz o günün şartlarını da hesaba katarak, yani işte Tanrı kelimesini kullanıyor, ayetlere, hadislere hiç işaret ve telmih yok vesaire. Okuduğunuzda böyle çok seküler bir kitap okumuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Öyle hissettim ben önce. Yani ama neden sonra Tahir Mevlevi'nin şerhini okuduktan sonra ve benzer diğer şerhleri okuduktan sonra da Şefikcan merhumun Türkçesini, yani yeni tercüme olduktan sonra Mevlevi, şimdi Mesnevi bu yani. Evet. Mevlana bunu diyor hissediyorsunuz. Yani şey de çok önemli, tercüme de çok önemli.
Hocam şimdi bu şeyde mesela İngilizce çevirilerinde de işte bayağı ciddi müsteşriklerin Mesnevi çevirileri var. yüzyıllar önceden Arbery'nin var, Nicholson'ın var. Böyle geldiğiniz zaman. Fakat 1980'lerde Coleman Barks diye bir tane şair çıkıyor.
Evet.
O da Bahai, bir Bahai şeyhine bağlı. Baha Muavviddin diye bir şeyhe bağlı hocam. Biraz tabii böyle humanist, daha böyle hani evrenselci bir yaklaşımları var ama son tarihte Müslüman Coleman Barks. Onun çevirileri hocam ciddi anlamda Amerika'da popüler oldu. Mesnevi bir ara
bestseller oldu.
Evet, en iyi satan, en çok satan kitap haline geldi, evet, yani. Yani o tercüme 99, çok mühim anlamda.
Hatırlıyorum 1999'da, evet, hatta Time dergisi
kapak yaptı.
Neydi? Evet. Aslın Sofisi diye.
Evet evet.
Aslın Sofisi diye. Yani Mevlana'nın bence en önemli tarafı, yani bu medeniyetler savaşını durduracak, insanların anlamsız ve yersiz kavgalarını sonlandıracak mesajlar taşımasıdır. Yani herkese niye ötekiyle uğraşıyorsun? Kendine bak.
Evet.
Mesajı veriyor. Bence çok önemli bu. Yani ötekiyle uğraştığın zaman sen kendini unutuyorsun. Halbuki senin 40 tane derdin, hastalığın, problemin var. Onları çöz.
Evet.
Yani oradan yola çık diyor. Oradan yola çık deyince hakikaten bir insan bir kendine bakınca ya doğru söylüyor bu adam diyorsun. Başkasını düzeltme şansın yok çünkü.
Evet.
Ama kendini düzeltebilirsin.
Evet. Yani
kendindeki arızayı gördükten sonra tedavi edebilirsin. Bugün şeyler de söylüyor. Kişisel gelişimciler de. Yani sen eşini, çocuğunu ve şeyini düzeltmekten kendini düzelmeye bak önce.
Evet,
yani
evet.
Sen örnek bir baba ol, örnek bir eş ol, iyi tavırlı bir insan ol. O zaten kendinden düzeltir. Yani onu düzeltme derdi seni hasta ediyor.
Evet. Ya mesleğinin temel o zaman mesajı kendini bil.
Aynen.
O mudur hocam? Öyle mi diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Yani mesleğinin temel meselesi kendini tanımak ve Rabb'ı tanıtmak ve hak sevgisiyle halk sevgisi arasında irtibat kurup, yani siz hak sevgisine doğru kanat açın. Hak sevgisi. Yani bize sevmeyi öğretiyor. Belki mecazi olan sevgilerden ama hakiki olan sevgiye taşımaya çalışıyor. Bir de çok yüksek seviyede yaşadığı çağın ümitsiz insanlarına ümit veriyor. Yani evet, karanlıklar tarafına gitmeyin. Güneş orada parlıyor. Güneş tarafına, ışık tarafına yönelin.
Evet.
Ümidinizi asla kaybetmeyin diyor. Bu çok önemli bir şey ve belki de yani o koca Selçuklu çınarının çürümüş köklerinden yeniden bir Osmanlı fidanının doğmasına Hazreti Mevlana'nın ve benzerlerinin söyledikleri bu ümit aşıları hazırlık yapmıştır. Hmm. Yani onlar hazırlamıştır. Yoksa Selçuklu artık devrini tamamlamıştı. Artık taht kavgalarıyla vesaire filan da kendi içinde bir takım sıkıntıları düşmüştü. Ama Mevlana yani ümit aşılayarak o yeni genç nesillere onların hayata tutunmalarına, bu toprakları, bu coğrafyayı vatan edinmelerine ve buraya yerleşmek ümidiyle gelmelerine ve geldikten sonra da
burada şehirli bir hayat.
Aynen.
Değil mi hocam? Şehirli aynen, bir hayat, evet, içerisinde. Çünkü şehirli hayatla ancak insan yetişiyor.
Yetişiyor ve medenileşiyor ve evet, insan oluyor.
Evet.
İnsan oluyor. Yani kültür onunla yansıyor. Yani kültür yansıması ancak medeniyette olur. Bedevilikte olmaz ki yani.
Evet.
Ancak bedevilikte kendi çocuklarına bile yine bedevi kültürü verirsin. Ama medeni kültür, ortaklaşa bir milletin yazdığı, bir ümmetin yazdığı kültürü ancak şehir ortamında bulabilirsiniz. Orada verebilirsiniz. Çünkü orada mabet var, orada mektep var, orada bedesten var, çarşı var. Yani insanların buluştukları yerler var. İnsanlar buluştukları yerlerde hem alıyor hem veriyor.
Evet.
Yani bu alışveriş ister istemez insanın değerlerini de yükseltiyor. Dünyaya bakışını da yükseltiyor. İnsanlara katlanma duygusunu da yükseltiyor. Yani Mevlana ve benzerlerinin aslında bizim bu coğrafyadaki yaşayan insanlara öğrettiği önemli şeylerden birisi farklı kültürlere katlanmayı öğretmesidir.
Hmm.
Yani başka kültürlerden insanlardan mesela kafirlik diyor bize göre çok kötü bir şeydir ama Allah'a göre onda da hikmet vardır diyor. Yani hakikaten Allah hikmet olmasa Allah kafir yaratmazdı. Yani düşündürüyor seni. Ya Allah yaratmış, ne yapalım? Yani biz onun Müslüman olmasını isteriz. Bize göre kötü bir şey. Ama onun illa yok edilmesi diye bir hedefimiz olmamalı. Yani biz onu ancak kazanabiliriz.
Çünkü kadar. Allah'ın...
Tabii yani. Ona müdahale şansımız yok ki.
Ya oradan yani, da belki yola çıkarak hocam gavurcuklar demiş bizimkiler. Onu yani bile böyle
mesela,
böyle bir şirin hale getirmişler.
Yani evet evet.
Bizim gavurcuklar diye.
Evet. Yani hoş şeyler var. Yani mesela komşuluk ilişkilerinde olsun mesela. Şimdi ben hatırlıyorum burada Bağlarbaşı'na ilk geldiğim 70'li yıllarda. O zaman daha işte apartmanlar yok. Bahçeli evler var. Kurban kesildiği zaman yanındaki Ermeni de kurban kesiyor.
Öyle mi?
Diye, ya niye? Çünkü artık gelenek öyle oluşmuş ki. Yani hatta şeyde onların o yumurta bayramı ne diyorsunuz?
Paskalya.
Paskalya'da yani orada işte Müslüman çocuklar şeylerle Ermeni çocuklarla falan yumurta tokuşturuyor. Yani, evet. Yani komşuluk evet. Şeyleri.
Birlikte beraber, yaşama terbiyesi hocam.
Beraber yaşama, birlikte yaşama, aynı kültürü paylaşma algısıyla yani birbirlerine saygı gösteriyorlar. Birbirlerinin geleneklerine, dinlerine dokunmuyorlar. Sen yoluna, ben yoluma. Hatta işte o hakim kültür bazen etki ediyor. Aynı şeyi kurbanı kesiyor seninle beraber. Yani ben de sizinle beraberim. Aynı şey diyeyim, mantalite diyeyim. Ama böyle baskı yok onun üzerinde. O kendisi öyle arzu ediyor. Dolayısıyla yani Mevlana'nın öğrettiği bu veya benzerlerin öğrettiği bu beraber yaşama, birlikte yaşama kültürü, başka kültürlerle beraber yaşama algısı bizim Osmanlı coğrafyasında diğer kavimlere ve milletlere de hoşgörüyle davranmamızı sağlamıştır. Bence çok önemli bir şey. Mesela Balkanlarda bugün işte Hristiyan varsa, Ortodoks varsa bunların mevcudiyetinin temelde sebebi İslam'ın özü ama Sufilerin o hoşgörü tavrı burada çok egemendir.
Evet, evet. Yani 400 sene kalmış değil mi hocam Balkanlarda?
400'den fazla, Bulgaristan'da 500 sene.
Yani 150-200 senelik Afrika sömürge macerasına baktığınız zaman adamlar kendi yerel dillerini unutmuşlar.
Maalesef.
Doğusu İngilizce konuşuyor, batısı Fransızca konuşuyor. Böyle acayip bir efendim mefluç etmiş halkı tabiri caizse. Şimdi hocam Mevlana'nın bu anlamda tabii mesajını hani tırnak içerisindeki evrensel mesajını herkes de tuttuğu yerden aslında yorumluyor. Yani oradan bir hümanist çıkartan da var. Bir İslam felsefecisi çıkartan da var. O ne kadar doğru bir tabir İslam felsefecisi bilmiyorum da. Ya da işte efendim bir sufi çıkartan da var. Bir müteşerri çıkartan da var. Yani herkes baktığı yerden aslında Mevlana'yı okuyor.
Mevlana kendisi de bunu söylüyor zaten.
Evet.
Yani diyor ki körlerin fil yorumu diye bir şeyi var.
Evet.
Yani Mevlana'da şimdi ama doğuştan ama olan insanlara fili göstermişler. Kimisi kuyruğundan yakalamış, kimisi bacağını tutmuş, kimisi gövdesine, kimisi hortumuna denk gelmiş. Filin elleriyle şey yaparken ne gördünüz? Yani fil nasıl bir hayvan? Tanıtın bakalım demişler. Şimdi amaların her biri işte hortumu yakalayan hortum şöyle bir hayvandır. Sütun gibi bacağına denk gelen fil sütun gibidir. Gövdesini gören işte büyük balık gibidir. Kuyruğuna yakalan her bir şey söylüyor. Halbuki fil ne hortum ne işte ne şey gibi değil. Bunların tamamı. İşte bütüncül yaklaşım dediğim şey aslında burada. Yani Hazreti Mevlana'nın Kur'an'la ilgili de kendisiyle ilgili de bütüncül yaklaşımı bize öğretiyor. Yani siz bir perspektiften bakarsanız, bir noktadan bakarsanız Mevlana'yı efendim bir molla gibi de görebilirsiniz. Efendim çok böyle humanist de görebilirsiniz. Yani öyle yorumlamaya da müsait cımbızlarsanız kelimeleri şeyin, metnin içerisinden o lafızları da bulursunuz. Ama Hazreti Mevlana'nın 5 tane kitabı var. 5 tane eseri var. En önemlisi Mesnevi. Efendime söyleyeyim divan ondan sonra fihi ma fihi var. Mektubatı var ve Mecalis Sebası var. Bu 5 kitabının her birinde birbirini besleyen, birbirinden farklı açılardan yaklaşan mesajları var. Şimdi siz bunların birinden yola çıkıp da bakarsanız Mevlana'ya farklı bir şey söylersiniz. Yani mesela özellikle divanı Kebiri, divanı Hazreti Mevlana'nın daha fazla edebi, daha duygusal, daha işte o söylediğiniz humanist şeyleri öne çıkaran boyutları vardır. Ama siz Mevlana'yı Mesnevisiyle, Mecalis Sebası'yla, efendim Fihi ma Fihi'yle diğer eserleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman asıl portre ortaya çıkar. Evet. İşte asıl o portrede Mevlana hakikaten bir alimdir, bir ariftir, bir sufidir. Hakikaten bir aşıktır.
Hak aşığı değil mi hocam?
Hak aşığıdır.
Evet.
Hak aşığıdır. Dolayısıyla bütün bunlar gerçek Mevlana'yı tanıtır.
Bir de hocam o bunlar şey var ya.
Birisi o zaman eksik olur Mevlana.
Keramet mübareğin resmen keramet hocam o. Ben kim benden başka bundan başka bir söz naklederse diye bir şey
evet,
var ya
evet,
hocam.
Evet, evet.
Ya ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun
bendesiyim.
Bendesiyim. Yani evet. Kur'an
ayağının tozuyum. Hatta.
Ayağının tozuyum. Yani Bu noktada hakikaten keramet
yani. Böyle
yani.
Bir isnat olacağını dedin. Çok güzel söylediniz. Böyle bir isnat olabileceğini, olacağını Hazreti o günlerden görüyor. Evet. Yani söyledikleri farklı sözler, farklı güzel yorumlar sebebiyle insanlar onun o tarafını hiç görmezden gelip ya Mevlana bunu demek istiyor galiba diyeceklerini tahmin ederek sakın ha böyle mal etmeyin.
Evet,
yani ben Kur'an'la ve sünnetle kendimi mukayyet görüyorum.
Evet.
Ona bağlı görüyorum. Onun dışında benden bir şeyi nakletmeyin incinirim.
Evet.
Yani o sözden de onu nakledenden de incinirim. Bizarem diye Zoan. Yani hakikaten Mevlana bugünleri çok iyi görmüş bir insan. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'yı günümüze taşımak lazım. Ben o şeyi de önemsiyorum. Yani bu demin siz söylediniz ya. Yani 1999'da Hazreti Mevlana'nın işte bestseller konumuna gelmiş olması o yıllarda ve sonra Time dergisinin kapak yapmış olması önemli bir şey. Yani Mevlana'nın mesajlarına rağbet eden bir Batı okuyucusu, Amerika civarında bir Batı okuyucusu var. İşte aslında bizim belki Mevlana'nın bu mesajlarının bütününü onlara ulaştıracak bir adım atmamız lazım. Yani şimdi özellikle şimdi bu İslamofobia dedikleri şey var ya,
evet,
yani İslamofobia denilen şey nedir? Yani İslam'ı özellikle şiddetle aynileştiren ve adeta İslam eşittir terör ve şiddet gören bir yaklaşım son zamanlarda propaganda ediliyor. Bu propaganda sonucunda bir korku ve terör algısı oluşuyor ve dolayısıyla İslamofobia dediğim şey uzunca bir zamandan beri piyasaya sürüldü ve pazarlanıyor. Bu tabii İslam düşmanlığı. Aslında bir bakın baktığınız zaman yani bu Yahudi düşmanlığı gibi bir şey yani sonuçta.
Evet, evet.
Tarihteki hatta ondan daha beter bir durumda. Böyle olunca şimdi Müslümanların elinde bence Mesnevi gibi bir argüman var. Mevlana gibi bir argüman var. Biz bunu pazarlamalıyız. Ama bizde de problem var. Yani Mevlana'yı efendim işte ayrı bir din kurucusu gibi gören bizde de sapık adamlar var. Oysa ki yani hakikaten Hazreti Mevlana'nın o müteşerri efendime söyleyeyim o mutasavvuf kimliğiyle o hoşgörü tavrını anlatıp yani işte Eva Meyerovic'in söylediği gibi İslam'ın güler yüzü diyor.
Evet.
Yani
evet.
Eva Meyerovic. Yani dolayısıyla siz İslam'la ne uğraşıyorsunuz? Bakın İslam'ı siz en kötü örneklerinden efendim işte o Selefi ve Vahhabi kesimlerin yaptığı yanlışlardan yola çıkarak itham ediyorsunuz. Ama tarih boyunca Mevlana var, Yunus var, İmam Rabbani var, İbn Arabi var. Ve buna benzer güzel insanlar var ve bunlar İslam'ı işte gerçek manasında bunlar yorumlamışlar. İslam'ın özünü bunlar anlatıyorlar. Siz niye onlara kapılanıp kalıyorsunuz diye konuşmak lazım. Tabii
evet, bize de tabii hocam şey de var. Yani bizde bunları da siz şimdi sapıkları ifade ettiniz. Bir de fazla müteşerri olduğu için de bunları da böyle yerine göre Mevlana, Yunus dışlayan, ya ne diyor bunlar kardeşim
diye dışlayan insanlar var.
Dışlayan insanlar da var. Dolayısıyla çok haklı olarak ifade ettiniz. Bunlar bizim büyük zenginliğimiz. Evet. Bunları tabii bütün o maşeri vicdanı anlatabilmek noktasında belki dilde bilmek gerekiyor hocam.
Kesinlikle.
Yani hem Farsçayı...
Bu alanda yayın yapmak lazım. Yani hem İngilizce, Arapça, Farsça kaynak olarak bilmeliyiz. Yayın içinde İngilizce, belki Rusça gibi, İspanyolca gibi yani dünyanın önemli lisanlarına bunların çevrilip yayılması lazım. Ve insanlar bunları okuyunca hakikaten etkileniyorlar. Yani Mevlana'nın söyledikleri etkiliyor insanları.
Evet, evet.
Yani gerçekten.
Allah için, öyle bir teselsül bereketi vermiş değil mi hocam? Belki?
Gerçekten.
Yani söze de veriyor Cenab-ı Hak.
Evet tabii. Yani sözün kuvveti var yani kendine göre bir enerji, bir ruhu var. Hazreti Mevlana zaten ruh insanı. Yani o sözü ruha da üflüyor adeta Hazret ve hangi dille olursa olsun söylediklerini duyan insanlar etkileniyorlar.
Evet. Hocam biz aydan sürenin sonuna geldik.
Evet. Yani biz bu vesileyle şunu söyleyelim. Yani Hazreti Mevlana'yı anmaya, anlamaya, anlatmaya, yaşamaya ihtiyacımız var.
Evet.
Yani Mevlana bugün anlaşıldık ve anlaşıldıkça anlatıldıkça İslam sevgisi ve daha artacak. İslam nefreti ve İslamofobi azalacaktı dünyada. O yüzden gündemimize kendi içimizde, kendi ailemiz içerisinde çocuklarımızla Mevlana ve Mesnevi'ye dair şeyler okumayı ben şahsen öneriyorum. Bir de devlet olarak, kültür politikası olarak da Mevlana'nın eserlerinin farklı dillere çevirerek İslam adına bugün işte ortaya çıkan o iddialara en güzel cevapların böyle verebileceğini düşünüyorum. Hazreti Mevlana'yı ihtifali vesilesiyle, sene-i devresi vesilesiyle hürmetle, muhabbetle yad ediyor.
Allah gani gani rahmet eylesin Amin. Diyelim efendim. Bize de anlamayı nasip eylesin.
Amin.
Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan Mevlana'yı konuştuk. İhtifalinin sene-i devriyesi münasebetiyle. Bir sonraki İrfan gündeminde tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.